İpek Yolu. Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Öğle sonrasında buluştuk. Perşembe bugün Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Sohbet edeceğiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle, ben Hülya. Sizden gelen soruları cevaplayacağımızı da hatırlatalım. Bugün istilalardan konuşacağız. İstilaların dünya tarihindeki yerinden, öneminden, takviminden, akışından, insanlığa ödettiği bedelden. Ama bir taraftan da kültürlerin hareketi açısından faydalı olup olmadığından konuşacağız. Elbette insanların yaşadığı dram açısından bakıldığında altı çizilecek kadar acı günlerden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da insanların ciddi bir hareket halinde olduğunu, bir yerden bir yere gittiğini, onlarla birlikte yaşanan kültürün de seyahat ettiğini, hareket ettiğini görüyoruz. Artısıyla eksisiyle, bize bugün kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle istilaları bugün İpek Yolu programında tarih notları arasında bulabilirsiniz. Bugünkü notlarımız biraz acı dolu olacak ama dediğim gibi bir hareketten, bir yönlenişten de bahsediyoruz. Aslına bakarsanız binlerce insanın birlikte yaptığı bir hedef uğruna harekete geçtiği günlerden konuşuyoruz. Eskiye gideceğiz, oradan yaklaşmaya çalışacağız bugüne ve bu günün tarihiyle de aslına bakarsanız istilacı diye tanımlananların belki de aslında ne olduğunu konuşma fırsatı da buluruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün istilalardan konuşacağız. Aslına bakarsanız bir ciddi hareketten bahsediyoruz. Üstelik kolay kolay tarihlere döneceğiz. O tarihlerde o kadar insanın bir arada bulunup bir hedef uğrunda böyle hareket edebilmeleri de şaşırtıcı geliyor insana.
Hem tarih boyu insanlar yurt aramışlar, vatan aramışlar kendilerine. Bunun için her şeyi göze almışlar.
İstilaların altında da yurt arayışı
tabii
mı var?
Tabii birinci sebep odur. Ya birinci sebep odur ama tabii bütün istilaları da yurt, vatan arama ülküsüne, idealine bağlamak yanlış olur. Ama umumiyetle bilhassa ilk çağlarda, yeni çağlardaki istilalarda yurt arama vardır. Ama tabii bu istila eden milletin karakterine göre de farklılık gösterir. Yani Türklerin istilası, Arapların istilası, Moğolların istilası, bunların istilaları arasında da farklar vardır. Her bir milletin yaptığı istilanın karakteristik farklılıkları vardır. Son zamanlardaki istilalar tabii daha da farklı bir mahiyet taşıyor.
Biz geçmişten bugüne geleceğiz. Aslında insanlık tarihi için önemli olduğunu söyledik. Çünkü çok zor ilerlemenin kaydedildiği yıllarda ortadan kaldırmak, yıkmak, yakmak, insanları öldürmek şimdikinden çok daha kolay değerlendiriliyormuş. Belki şimdi bir düğmeye basıyorsunuz, binlerce insan aynı anda ölüyor. Ama o dönemde çok daha büyük bir vahşetten bahsediyor tarih kitapları. Üstelik de hani şimdi de savaşların yok sebeple çıktığını görüyoruz ama hani o zamanki savaşların hakikaten dayandırıldığı sebepler, mesela Kürk için savaş çıkıyor.
Tabii, çok basit hadiseler için bir sınır ihlali, verilen bir sözün yerine getirilmemesi, kaçan birinin teslim edilmemesi. Yani bu zaten insan tabiatında var. Ben Anadolu'da gezdiğim zamanlar bunu müşahede etmiştim. Köylülerin birbirleriyle olan kavgalarının mahiyeti öyle çok basittir. Yani sonra tabii dünya küçük olunca size küçük gelen şeyler aslında başkalarına çok büyük gelebiliyor. Mesela bir sulamanın bir saat önce başlaması, bir saat sonra başlaması iki kişi arasında ciddi bir kavgaya sebebiyet verebiliyor. Veya bir tarladan geçen yolun geniş tutulması, dar tutulması, bir tarla sınırının bir parça aşağıya kayması, ağacın biraz aşağıya dikilmesi gibi çok basit zannettiğiniz hadiseler. Hayvanların bir başkasının yoncalığına girmesi, oradan bir miktar yemesi veya çiğnemesi gibi hadiselerin cinayete kadar varan neticelerini ben gördüm tarihte, böyle oldu. Yani insan çıkardı, öldürdü. Yakın zamanda yani, tabii. Evet. Şimdi demek insan tabiatında bu var. Kendi dünyasının çok büyük olduğunu düşünüyor ve kendisini dünyanın merkezi olarak görüyor. Öyle olunca tabii tarihteki çok büyük hadiselerin, savaşların da anlatıldığı kadar çok büyük sebeplere dayanmadığını görmek mümkün.
Şimdi tabii bakıldığında şimdi bir yerden bir yere gitmenin kolay olduğunu söylüyoruz teknoloji sebebiyle. Ulaşım kolay, bulduğunuzu getirmek kolay, bir şeyi götürmek kolay. Ama o dönemde insan hareketlerinin tamamen insan gücüne ya da hayvan gücüne dayandığı bir akıştan bahsediyoruz. Evet. O dönemde hem kendiniz gideceksiniz, hem askerinizi taşıyacaksınız, varsa zırhınız, silahınız, onu götüreceksiniz. Hem bulduğunuzu koruyacaksınız, hem de işiniz bittikten sonra o bulduğunuzu geri getireceksiniz. Üstelik de sağ salim döneceksiniz.
Sağ salim döneceksiniz. Tabii bu zor bir şey. Tabii zorluk zamana göre de değişir. Şimdi de başka zorluklar var. Bilet alacaksınız, vize alacaksınız, otel rezervasyonu yaptıracaksınız.
Ama bunlar keyifli yorgunluklar.
Keyifli yorgunluklar ama yani öyle insanlar var ki mesela istediği yere gidemiyor yani. Şu anda yakın zamana kadar bir Suriyeli Irak'a gidemezdi mesela. Yanı başında vize de alamazdı yani. Mümkün değil yani. Onun için
duvarlar
çok yüksekti. Onun için yani eskinin böyle de bir avantajı var. Yani bir yürümeye karar verdiğiniz zaman eğer gücünüz yetiyorsa, gözünüz kesiyorsa yürüyorsunuz. Size vize soran yok. Yani dediğiniz gibi ben Türkmenlerin hayatlarını tetkik etmiştim. Malum Anadolu halkının büyük kısmı Türkmen orijinlidir. Türkiye'nin %80-85'i Türk asıllıdır. Bunların büyük bir kısmı Türkmen göçebe orijinlidir. Geri kalan Arap ve Kürtlerin de çoğu göçebe aşiretlerdir. Rumeli aşiretleri bile, Rumeliler bile yani 17. 18. asra kadar göçebeliğe devam etmişlerdir. Göçebeliğin sebebi koyun besleme keyfiyetidir. Koyun beslediğiniz zaman ister istemez göçmek zorundasınız. Çünkü bir yerde oturup da koyun besleyemezsiniz. 3-4 koyun da sizi kesmez. Şimdi bu hayat kolay değil. Mesela Suriye'de Şam Bayadı denilen Türkmen aşiretleri var. Bunlar kışın Suriye'ye gidiyorlar. Suriye sıcak çünkü. Su kanalları var, Fırat gibi. Orada yazın kalıyorlar. Kışı geçiriyorlar, özür dilerim. Ondan sonra bahara doğru bütün yük, bunlar evleri yok, köyleri yok.
Çadırlar
diyeceğiz. Çadır dediğinizde şimdi çok basit kamp piknik çadırları değil elbette. Yani Türklerin topak ev dediği ağaçlardan kurulan, üzerine kilimlerin, keçelerin hasırların atıldığı yuvarlak çadırları vardır.
Yani senede iki defa ev kuruyorlar
aslında. İki defa ev kurarlar. Hatta belki daha fazla. Bunlar ciddi evlerdir. Bir de çadırlar vardır. Kara çadır. Onlar daha basit çadırlardır, kara çadırlar. Bunları sökerler, develerine veya atlarına yüklerler. Türkmenler, göçebeler, iki aylı develi göçebeler, atlı göçebeler. Bunları yüklerler, koyunların önlerine katarlar, köpekler uluyor oluyor. İnsanlar yürüye yürüye Suriye'den kalkarlar, Anadolu'ya gelirler, Orta Anadolu'ya. Yazı burada geçecekler. Çünkü Orta Anadolu'da yaylım var, su var, hava da serin. Şimdi bu kolay bir şey değil. Suriye'den Orta Anadolu'ya, Yozgat, Ankara, Sivas, Çankırı, Tokat, Çorum, Eskişehir, o havali, Konya, o havali gelecekler. Bunlar yazı orada geçecekler. Bayağı bir iş. Yürüyerek. Ondan sonra bunların bu arada bazı mükellefiyetleri var. Mesela bazı Türkmenlerin farklı yerlerde devlete karşı bir yükümlülüğü var. Mesela bazı Türkmenler İstanbul'da, Üsküdar'da Valide Sultan'ın çiftliği var. Onu ekinleri biçmekle mükellefler. Onlar da çocuklarını, atlarını, develerini, koyunlarını bırakıyorlar. Bir aylığına geliyorlar harman kaldırmaya. Bu bayağı bir iş yani. Hayatın çoğu yolda yürüyerek geçiyor. Evet. Tekrar hava sollar soğumaya başlayınca bunlar tekrar çadırlarını söküyorlar, develerini yüklüyorlar, atlarını yüklüyorlar Suriye'ye. Bu kolay bir hayat değil.
Şimdi trafikte vakit kaybettiğini iddia edenlere.
Evet, kolay bir şey değil bu. Düşünün ya, tasavvur edin. Orta Anadolu'dan Tokat'tan Suriye'ye, Şam'a, Halep'e yürüyerek yanlarında hayvanları koyunlar. İşte böyle bir hayat var. Şimdi bu bizim ecdadımız Orta Asya'dan gelmiş. Orta Asya yayılımı bol ama aynı zamanda tabiat şartlarında çok zor olduğu bir yer. Kış uzun süren bir yer. Kış uzun sürdüğü zaman siz eğer hayvan besliyorsanız sıkıntı çekiyorsunuz. Ziraat yapıyorsanız sıkıntı çekiyorsunuz. Burada şehir kurmanız zor. Nüfus arttıkça hiç yaşayamıyorsunuz. Bir müddet sonra zaten iklim değişiklikleri de devreye girince buradaki halkın büyük bir çoğunluğu, ki dünyada böyle periyotlar olur, iklim periyotları. Şimdi mesela buzullar eriyor diye bir yaygara var. Doğru, buzullar eriyor ama bu periyotlar tarih boyu hep olmuş. Muhtemelen tarihte daha önce de buzullar eridi. Sonra tekrar dondu. Göller yer değiştiriyor, ırmaklar yer değiştiriyor. Bazı kıtalar suya gömülüyor. Bazı kıtalar yeniden su yüzüne çıkıyor.
Yeniden
böyle
dağlar oluşuyor.
İç denizler vardı. Bu tarih boyu hep olmuş ama bunlar öyle az aralıklarla değil, uzun aralıklarla oluyor. Yani bunu bir nesil görmüyor bunu. Seyyahlar mesela, bir seyyah yazmış, burada bir göl var diyor. Şu ırmak gibi, bir bakıyorsunuz bir dahaki sonraki seyyah 100 yıl sonra gitmiş, o göl orada yok. Ya o ırmak oraya akmıyor, yer değiştirmiş.
Zaten tabiat olayları daha yavaş oluyor.
Evet, şimdi böyle olmuş. Buradan kalkmışlar. Yani o zamanın şartlarında dediğiniz gibi bu zahmeti göze alarak ama vatan edinmek için buraları terk etmişler.
Şimdi aslına bakarsanız bunlar sulh zamanında.
Evet, iki türlü istila var.
Evet, yapılabilenler bunlar. Bir toprağa gidiyorsunuz, oralar çoğunlukla boş zaten ya da az bir nüfus var. Onunla evet, kaynaşıyorsunuz. Onun kültürüne çok fazla müdahale etmiyorsunuz. O sizden alıyor, siz ondan alıyorsunuz ve yeni bir kültür oluşuyor.
Evet.
Sulh zamanındaki böyle.
Evet.
Ama onun dışında kaleleri yıkmak,
evet,
şehirleri fethetmek, insanları öldürmek,
evet,
orada sahip olunan zenginliği alıp kendi ülkesine getirmek için yapılan istilalar var. Şimdi bunlara baktığınızda tarihte nerede başlıyor istilalar?
Şimdi insan tabiatında haklı olanın değil de güçlü olanın sözünün geçeceğine dair bir içgüdü var. İnsiyak var. Bu hayvani ruhun bir neticesidir.
Arada sesimizi o yüzden mi yükseltiyoruz?
Evet. Şimdi evet. Tarihte de kendisini güçlü hissedenler, güçsüz hissedenlere karşı hep bu tavrı takınmıştır. Ondan sonra biraz evvel sizin işaret ettiğiniz gibi çok basit bir bahane. Yani kurt kuzu yemeye niyet etmiş biliyorsun. Suyu mu bulandırdın demiş. Ama ben üst taraftayım demiş. Nasıl bulandırabilirim? Alt taraftayım, nasıl bulandırabilirim? Sen değildi demiş. Geçen sene bulandırmıştın benim suyumu demiş. Ama ben geçen sene yoktum. Ben 6 aylık bir kuzuyum demiş. Annen bulandırmıştı demiş. Şimdi yani birbirini yemeye niyet ederse bahane kolay çıkıyor. Tarihte de bu çok kolaydır. Hele sınırdaş ise. Hele sınır varsa mümkün değil. Sınır oldu mu itiraf bitmez. Tarih boyu mesela Doğu kavimlerinin batıya doğru bir hicreti var. Şimdi insanlar Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan bütün dünyaya yayılmış diye bir kaide var. Ama bu yayıldıktan sonra da gittikleri yerde durmamış, tekrar başka yerlere gelmişler. Mesela Perslerin bir yayılması vardır. Persler vatanlarını bıraktılar. İran'da bıraktılar. Anadolu'yu işgal ettiler. Yunanistan'a kadar geldiler. Ama kalmadılar. Buraları boyun eğdirip vatan edinmeyip geri döndüler. Yağmaladılar, yıktılar, yumdular, geri döndüler. Fakat şunu söylemek isterim ki Perslerin Anadolu'yu ve Yunanistan'ı istilası Perslere değil buralara yaradı. Çünkü Persler, o zamanki İranlılar, çok ileri bir medeniyete sahiptiler. Gerek devlet teşkilatı ve gerek mimari bakımından. Bu geldikleri yerlere bu sistemi kurdular. Onun için Anadolu ve Yunanistan bundan çok istifade etti.
Ama tarihte hem filmlerde hem anlatılanlarda bazen kitaplarda, romanlarda tam tersi ifade ediliyor.
Ya, tabii, o şimdi şöyle bir anladım. Şimdi şöyle bir kanaat vardır Avrupa'da. Onu öncelikle söyleyeyim ki medeniyet Yunanistan'da doğmuştur. Roma'da gelişmiştir ve Avrupa'da kemal mertebeye gelmiştir. Bunun dışındaki dünyada, antik çağda, orta çağda, yeni çağdaki bütün medeniyetler yalandır, palavradır, böyle bir şey yoktur. Avrupa mekteplerde bunu öğretir, keşifler tarihinde bunu öğretir, sanat tarihinde bunu öğretir, dinler tarihinde bunu öğretir, medeniyet tarihinde bunu öğretir, siyasi düşünceler tarihinde bunu öğretir. Hep sistem bu şekilde devam eder. Bilerek veya bilmeyerek. Ama hiç antik çağ, Mısır, Pers, Çin medeniyeti çok fazla Avrupalılar tarafından dile getirilmez.
Daha kolay ulaşılır olduğu için mi acaba?
Biraz o var. Ama şu anda Mezopotamya, Çin, Mısır medeniyeti, Pers medeniyeti Avrupa kadar biliniyor. Hatta Avrupa'nın o çağlarından çok daha iyi biliniyor. Avrupa yokken onlar vardı. Ama yine ısrarla Avrupa bu tavrını sürdürüyor. Biz gibi üçüncü dünya ülkeleri de her şeyi Avrupa'dan öğrendiğimiz için kaybettiklerimizi. Biz de aynı bu modaya kapılıyoruz.
Bu bir duruş aslında. O biraz önce söylediğiniz güçlünün güçsüz üzerindeki tahakkümü. Öyle.
Aynı bilgiyi de o size dayatıyor. Hı-hı. Hatta adam diyor ki dünya haritasına hiç baktınız mı? Dünya haritasında niye kuzey yarım küre, güney yarım küre? Yani üstte neden Avrupa, Amerika var da aşağıda?
Neden öbür taraftan bakmıyoruz?
Yani neden? Efendim kuzeyin yukarıda olduğunu sen nereden çıkartıyorsun? Yani
aşağıda kuzey diyebiliriz.
Kuzey aşağıda da olabilir. Nitekim Avustralyalılar ters mi çevirecek? Hatta öyle bir harita bana gelmişti. Yarı şaka yarı ciddi. Yani Antarktika üstte. Bir, ikincisi dünya yuvarlak açıldığı zaman portakal kabukları gibi açılacak. Ama bakarsanız dünya haritasına Avrupa ve Amerika çok büyük gösterilir. Çok geniş gösterilir. Halbuki en büyük kıta Afrika'dır. Ama Afrika küçük gösterilir. Tümsekli olduğu halde buruşturulur. Diğerleri tepede olduğu için açılır. Şimdi bu bir duruştur. Yani biz güçlüyüz. Bakın haritada bile en çok yer bizimdir. Hele bundan 100 sene önce dünya haritasına bir baksanız zaten dudağınız uçuklardı. Her taraf pembe. Dörtte üçü pembe. İngiliz müstemlekeleri. Kanada, Afrika'nın yarısı, Avustralya, Asya, pembe renkte onlar. Güneş batmayan imparator. Bu bir duruş. Şimdi Perslerin bu istilası tarihte çok mühim bir istiladır. Ama dediğim gibi faydası Perslerden ziyade oranı yerli halkına.
Biz programın başında da söyledik aslında istila dediğimiz zaman tabii kan var, gözyaşı var, savaşlar var. Hele de eski savaşların şimdiki gibi olmadığı bir gerçek. Çok daha fazla insan ölmüş. Süreç açısından bakıldığında daha fazla insan kaybı söz konusu. Ama bir taraftan da kültürlerin de tabii, hareket ettiğini görüyoruz tabii. Aynı şeyle.
Bir kere insanlar farklı yerlere yerleşiyorlar. Yani o insan eski çağlarda vatan anlayışı şimdiki gibi değildir. Gelip orada rahatça oturabiliyor. Geride bıraktığı çok şey, özleyeceği
elindeki
çok bir şey yok.
Elindeki yastığını aramıyor.
Aramıyor.
Yani.
Orada yeni yastığı oluyor. Yeni vatan oluyor. Orada doğuyor. İnsanlar bu konuda biraz daha, bizim ecdadımız da böyleydi. Yani evet, vatan sevgisi imandandır ama insanın yaşadığı yer artık vatanı oluyor. Doyduğu yer vatan oluyor. Yani dinde bile var bu, insanın vatan asisi. Başka bir yere yerleşince orası vatan asisi oluyor. Değişiyor yani. Bu çok da bunun üzerine kompleks kurmamışlar.
Stabil değil yani, öyle değil mi?
Yani Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Orta Asya'yı aramamışlardır. Yani gece gündüz gözyaşı döküp ağıtlar yaktıklarını ben duymadım. Ha bir sürgün falan olsa tamam, insan vatanını arar, istemeden çıkarıldığı yer arar. Hazreti Peygamber vefatına kadar Mekke için yandı, o ayrı bir mesele. Yani insanın istemeyerek çıktığı yere karşı hasret duyması, üzülmesi, çoluk çocuğunu, çocukluğunu geçirdiği yeri özlemesi apayrı bir şey. Ama yani kavimler yer değiştirirler. Yeni dünyada hiçbir kavim yoktur ki asırlarca insanlık tarihinin başından beri orada yaşamış olsun. Avrupa kavimleri buna örnektir. Asya kavimleri buna
örnektir. Hep Yunanlar örnek verilir.
Yunanlar orada yerli değiller ki. Yunanlar da Anadolu'dan geçtiler. Kafkasya üzerinden geldi. Ari kavimlerdir. Yunanistan'ın yerli halkı Pelasklardır. Bugünkü Arnavutlar, Makedonlar, Trakyalılardır. Onları kovdular Yunanlar. Onların yerine oturdular. Onlardan Makedonları, Arnavutları kuzeye sürdüler. Trakları doğuya sürdüler. Ve oraya yerleştiler. Peki Traklar, Pelasklar, Makedonlar da Yunanistan'ın yerlisi mi? Hayır, onlar da Ari kavimler. Onlar da daha önceden Kafkasya'dan Anadolu üzerinden gelmişlerdi. Hatta bir kol Anadolu'da kalmıştı. Frigya Devleti'ni kurdu. Bugünkü Ermenilerin atalarıdır. Yani sonra mesela Ermeniler Orta Anadolu'da yaşarken doğuya sürüldüler. Vatanları Doğu Anadolu oldu. Yani bu tarih böyledir. Yani
sürekli bir hareket var.
Hareketlilik vardır. Onun için hiçbir, yani İngiltere'yi düşünün. Angıllar, İngiltere'ye ismini veren İngiltere, Angıllar bir Cermen kavmidir. Almanya'dan geçti Angıllar ve Saksonlar. Normanlar keza öyle. Peki ondan önce kimler vardı? Bretonlar vardı. Bretonlar Kuzey Fransa'dan geçmişti. Britanya'ya ismini veren. Peki ondan önce kimler vardı? Keltler vardı. Keltler Bretonlarla aynı kavimden. Bretonlar gelince Keltleri doğuya sürdü, Gallere. Peki Keltler gelmeden önce İngiltere'de kimler vardı? Pik diye bir kavim yaşıyordu. Ne oldu o Pikler? Bretonlar gelince Pikleri çok ezdiler, köle haline getirdiler. Kaçabilenler İrlanda'ya gittiler. İrlanda'nın halkını meydana getirdiler. Keltlerden İrlanda'ya da geçenler oldu. Oradaki Pikler bu sefer İskoçya'ya kaçtılar. İskoç kavmini meydana getirdiler. Yani tarih böyle bir hikayedir. Böyle bir hikayedir. Hiç kimse, Fransa'ya adını veren Franklar bir Cermen kavmidir.
Hızlandırılmış çekimle görebilsek aslında heyecanları.
Ama bu benim anlattıklarım yüzlerce binlerce yılı anlatıyor. Şimdi, hızlandırılmış tabii söylenirse çok enteresan. Evet. Yani İspanya böyledir, İtalya böyledir. İtalikler yukarıdan geldi. Fransa'ya Franklar doğudan geldiler. Yani o kavimler göçü de çok enteresandır. O kavimler göçü bir istiladır. Hunların istilası neticesinde dünyanın tarihi değişti.
İşte aslında biraz da bu programda konuşmak istediğimiz o reklamlardan sonra belki ona değineceğiz. Öyle istilalar var ki tarih kitaplarında insan bu, yani oradaki yerli halkın tamamen dağıldığını, yerli halkın köleleştirildiğini, kültürün tamamen sindirildiğini ifade ediyor. Kütüphanelerin yakıldığı, yerleşim yerlerinin yıkıldığı, insanların öldürüldüğü bu istilalardan geriye yeni milletler, yeni kavimler doğmuş. Medeniyet.
Bazen müspet neticelerde doğuyor. İstila edilen Hindistan gibi, istila edilen yerler açısından müspet şeylerde doğuyor. Ama dediğiniz gibi daha ziyade istila demek gözyaşı, hı-hı, kan demektir.
Evet, kısa bir aradan sonra konuşacağız tekrar. İstilaların insanlara ödettiklerinden konuşuyoruz ama bir taraftan da şu anda sahip olduğumuz, geldiğimiz kültürel, ekonomik, siyasi, teknolojik varoluşun da altında bu istilalar var ve pek çok devlet de aslında bu istilalardan sonra kurulmuş.
Tabii istilalarla devlet olmuş, istilalarla zenginleşmiş. Yani sömürge imparatorlukları bir istila değil midir? Antik çağ istilaları gücün dikte ettirilmesi, ben en güçlüyüm, var mı bana yan bakan veya ben çoğaldım, bana daha çok toprak lazım, daha çok insan lazım, ordu lazım, hazine lazım için yapılan istilalardı. Pers istilaları böyleydi. Veya kendini korumak için yapılan istilalardı. Türkler her sene ilkbaharda Çin'e istilaya kalkışırlardı, istila ederlerdi. Ganimet alırlar, geri dönerlerdi. Kalmazlardı içinde, kalamazlardı, nüfusları yetmezdi. Zaten göçebelerdi. Bir de böyle istilalar var. Ama öyle istilalar oldu
küçük
ki...
Küçük sınır ihlalleri mi yoksa Çin Seddi'nin sebebini oluşturacak kadar güçlü...
Güçlü istilalar. İçerilere kadar gidiyor. Ya o uzun zaman arkasını zaten vuracak kimse yok. Ama öyle istilalar vardır ki, Türk istilaları için söylüyorum. Neticesi hayırlı neticeler doğurmuştur. Mesela Hindistan'ın işgali böyledir. Çok kişi Türklerin Hindistan'ı işgal ettiğini bilmez. Türklerin göçü dedim hep Anadolu'ya İran üzerinden geliş tahayyül edilir. Kuzeyde ve güneyde iki büyük Türk istilası vardır ki dünya tarihinde çok mühim neticeler doğurmuştur. Bunlardan bir tanesi Hindistan'ın istilasıdır. Hindistan'ın istilası Akunlar zamanında başlıyor, İslamiyet'ten önce. Akunlar Hunların bir kolu. Ak güney demektir. Akdeniz güney deniz demektir. Kara kuzey demektir. Kara kuzey de kara koyunlar, ak koyunlar aşağıda. Kuzey. Yani bunun renkle alakası yoktur. Eski Türkçe'de ak ve kara güney ve kuzey manasına gelir. Bundan sonra Karahan var mesela, Akhan var. Karahan Kuzey Hanı demek, Akhan Güney Hanı demek.
Biz bunu hep negatif pozitif gibi algılıyoruz. Halbuki demek ki sadece yön.
Yok, Karadeniz Kuzey. Akunlar Güney Hunları yani. Zaten adı üstünde coğrafik olarak Güney Hunları. Bunlar Hindistan'ı istila ettiler. Ve Hindistan'da ilk Türklerle tanışması bu oldu. Fakat Hindistan kalabalık bir belde, zengin bir yer. Su, havası müsait, düz bir ova, ziraat güçlü. Akunlar burada bir hakimiyet kurdular. Zaman içinde Türkler Müslüman oldular, Gazneliler. Hı hı. Hindistan'ı istila ettiler. Kuzey Hindistan tamamen Gaznelilerin hakimiyetine girdi. Şimdi bunun neticesi ne oldu? Türkler Hindistan'dadır. Hindistan'da yeni bir millet doğdu. Müslüman Hintliler. Ki bugün Pakistanlıların da esasını teşkil eden kavim bunlar.
Aslında şu anda o bölgedeki Müslüman nüfusun çoğu bu dönemde.
Evet. Ve çoğunun aslı İran ve Türk Müslümanlarındır. Yerli halkla, Afgan Müslümanları yerli halkla karışmış. Bu istilalar, işte Afganistan'ın istilası önce Afganların Müslüman olmasıyla neticelenmiştir Türkler tarafından. Arkasından Hindistan'ın istilası, Hindistan'ın Müslüman olmasıyla neticelenmiştir. Bu bir istila hareketidir. Ondan önce de tabii Hint kavimleri doğru istila ile geldiler. Hindistan'ın yerli halkı koyu renktir, zenci gibi. Kuzeyliler, Ari kavimler orayı istila ettiler. Onları güneye sürdüler. Bu da bir istilaydı. Ari kavimler. Onun için Kuzey Hintliler daha değişik renklidir. Ama Türkler istila ettikleri zaman bunları hakimiyetler altına aldılar. Daha sonra daha büyük bir istila görüyoruz. Babür Timur soyundandır. Baba vatanında, dede vatanında yaşayamayıp Hindistan'da yeni bir ülke ve macera arayışıyla gelmiş. Burada yerli Hint hanedanlarını yenip Hindistan'a hakim olmuştur. Ve biliyorsunuz tarihin en parlak imparatorluktan birisini kurmuştur. Hindistan tamamına hakim olmuştur.
Çok zengin bir imparatorluk.
Çok zengin bir imparatorluk. Ve dünya medeniyetinde Taç Mahali ile, Kızıl Kulesi ile bir damga vurmuş Türk İslam medeniyetine, aynı zamanda dünyada bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu istilanın müspet bir neticesidir. Yani Hindistan burada bu Türk istilasından müspet bir pay kapmıştır. Ama tarihteki bütün istilalar böyle değil. Türk istilasının bir de kuzeyinde bir istila var. Kuzey, o Hunların, Batı Hunlarının istilasıdır. Batı Hunları Azer Denizi'nin yukarısından, Kafkasların üzerinden bugünkü Rusya ve Ukrayna'yı istila edip Avrupa'ya geldiler. Ve bugün Macaristan'ın...
Çok zorlu bir yolculuk.
Yani bu atın üstünde ve kadın yok. Kadınları memleketlerini bırakıyorlar. Kadın yok. bu erzak sevk etmek. Yalnız şöyle bir durum var.
Ama bu tarihteki vahşi istilalardan mıdır?
Değil, değil.
Çünkü o dönem çok, evet.
İki tür istila vardır. Birisi vahşi istilalardır. Haçlıların istilası böyledir. Yakıp, yıkıp, kadın, erkek, çoluk, çocuk, ırz, namus, mal, kilise, kendi dindaşı aramayıp yapılan istilalar vardır. Fakat Hun istilaları için böyle söyleyemeyiz. Yani bunu siz Türksünüz de böyle söylüyorsunuz. Bak ben Persler için aynısını söyledim. Yani normal istilalardır bunlar. Askeri istilalardır. Hunların çok güçlü bir ordusu vardır. Bütün tarihçiler zaten Hun devletinin en öne çıkan, en bariz vasfının ordusu olduğunu söyler. Ve bugün ordu tekniklerinin çoğu Hunlardan öğrenilmiş tekniklerdir. Hunlarda mesela bir tanesi kurt taktiğidir. Ordunun geri çekilmesi, düşmanı çember içine alması ki çok tatbik edilmiştir. Bunu Türklerin, Osmanlıların da çok tatbik ettiği bir sistemdir. Avrupalılar da bu örnek olmuştur. Kurt Turan taktiği de diyorlar. Kurt taktiği. Kurt öyle yaparmış. Geri çekilip tekrar düşmanını sararmış. İki kolu var ordunun. Bir padişah, Hakan'ın askerleri, bir normal askerler. Ordunun sağ kolu var, sol kolu var. Bunlar ayrı teknik şeyleri var. Orta merkez var.
Bunları yönetmek var.
Yönetmek var.
Zaten işin şimdi, askeri kısmı orası.
Binlerce insan at üzerinde bunları talim yaptıracaksınız. Belli bir yöne yönlendireceksiniz. Emirleri kısa bir zaman içinde bunların içinde sevk edeceksiniz. Ve bunların yani ordu beslemek, ordu sevk etmek de bir şey değil. Ordunun erzağı ne yiyecek bunlar? Nerede kalacaklar? Efendim gittikleri yerde bulunur derseniz işte o zaman mahvolursunuz. Napolyon Rusya'da öyle mahvoldu. Rusya'da zenginlikler var, bizi halleder dedi, halletmedi. Dondu bütün ordu. Ordunun erzağını mutlaka hazırlayacaksınız ve kaçış yolunu, geri ikmal yolunu mutlaka açık tutacaksınız. Hunlar bu sayede çok fazla yerli halkı ezmeden, yani öldürmeden, yakmadan ama elbette ki savaşın icabı olan pek çok acılar kayıtlar çekilerek, kayıplar çekilerek buraları istila ettiler. Yerli halkla bir dertleri yok onların. Onlar toprak elde edecekler. Ganimet elde
bir
edecekler.
Bir hedefi var mı? Mesela Türklerin batıya gidişte bir hedefi var. Onların Kuzey, bir hedefi var mı?
Kuzey Hunları tabii ki vatan istiyorlardı yani vatan. Yani artık Orta Asya'da kalmak onlar için imkansız olmuşlardı.
Peki geldiğiniz yerde kalmayıp hala ileriye doğru gitmenizin...
Şöyle, onun sebebi şu, daha iyisi var mıdır? Bir, ikincisi mevcut yeri tutmak için biraz ileriye gitmeniz lazım.
Güvenlik açısından.
Evet, biraz da etrafınızdakilere boyun eğdirmeniz lazım orada durabilmek için. Çünkü siz oraya geldiğiniz zaman sizi etrafınızdakiler orada tutmak istemezler. Önce onlara saldırıp onları yeneceksiniz, siz orada kalabilirsiniz. Osmanlılar da bunu yapmıştır. Viyana'ya kadar gitmiştir Anadolu'yu tutabilmek için. Yani Viyana'ya kadar gitmeseydi Anadolu elde kalmazdı. Yani o da mühimdir. Hı. Şimdi peki Hunlar vatan edindiler mi? Edindiler. Nerede bugün o Hunlar? Yoklar. Neden? Çünkü kadınları yoktu. Yerli halkın kızlarıyla evlendiler. Tabii ki bir millet bir şuuru, kavim şuuru da yoktu. Ama biz ırkımızı, dilimizi, örfümüzü, adetimizi muhafaza edelim. Yaşamak maksadı vardı.
Şu anda hangi?
Evet, şu zamanda Macaristan hangi? Halkının yaklaşık %70'i bu Hunların torunlarıdır. Polonya'da, Ukrayna'da, Romanya'da ciddi bir miktarda Hun kanı vardır. Bunu Macar Türkologlar söylüyorlar.
Ruslarda da var mı?
Bu Ruslarda da vardır. Bol miktarda vardır hem de. Bol miktarda vardır ama Ruslarda daha fazla olan bir kan Tatar Moğol kanıdır. Onu birazdan söyleyelim. Etzelberg Macaristan'a, Budapeşte'ye çok yakındı. Atilla'nın baş şehri. Şimdi Atilla'nın bu istilası kadınsız geldikleri için yerli halkın kızlarıyla evlenmeleri, onlara karışmaları, Macarlaşmaları ve Almanlaşmaları, Polonyalılaşmaları birkaç nesil devam etti. Ama Atilla'nın ismi, şanlı tarihi muhafaza edildi. Çünkü Atilla'nın soyundan gelenler Macar kralları oldular hep. Macar kralları oldular. Macaristan'da uzun zaman kral ailesi vardı. Atilla'nın soyundan gelen bir kraliçe böyle yaklaşık birkaç yüz sene böyle devam etti. Arpat Hanedanı.
Sonra Osmanlılar Macaristan'a
geldiğinde onlar bitmişti. Bitmişti. Artık Macaristan Avusturya'nın işgaline, Almanların işgaline uğramıştı. Şimdi bu Atilla'nın istilasının dünya tarihinde, Avrupa tarihinde çok mühim bir yeri vardır. Çünkü Atilla bu bölgeleri hava istila edince, yani Polonya, Macaristan, Doğu Avrupa'yı istila edince burada yaşayan göçebe bir halk vardı. Germen dediğimiz bir halk. O bataklık yerlerde, dağlık yerlerde yaşayan, bataklık dediğim su bataklığı değil yani, dağlık yerlerde yaşayan yarı iftidai bir kavimdi bu. Bunları önüne kattı. Bunlar Atilla gelince kaçtılar buradan.
O zaten tarih kitaplarında bile var, evet, olan ciddi bir korku. Evet.
Ve muazzam insanlar yani, zaten çoğu şey, zaten bir de şu var, Avrupa'da o zaman şehir çok az, köy çok az, çoğu yarı göçebe, en medenisi sazdamlı kulübelerde yaşıyor. Bunlar hafif eşyalarını alıp orayı terk ettiler. Nereye terk ettiler? Roma ülkesine, batıya, bugünkü Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere, İtalya, İspanya tamamı bunlar tarafından istila edildi. Bunlar Roma İmparatorluğunu yıktılar. Kimsenin yıkamadığı, dünyayı istila edip kendisine bağlayan Roma İmparatorluğunu bu Cermenler yıktı. Ve Roma'ya gidip Roma İmparatorluğu tahtına bir Cermen boy kralı oturdu.
Peki enteresan değil mi? Şimdi Atilla'nın karşısında duramayan, duramayacak kadar güçsüz olan
evet.
bir grubun Roma İmparatorluğunu yıkması çünkü Atilla, demek ki artık evet. onun da...
Çünkü Atilla Roma'ya da boyun eğdirmişti. Hatta Papa Atilla'yı karşılayarak Roma'yı işgal etmemesini rica etti. Atilla da Papa'ya olan hürmetinden ne yapayım Roma'yı işgal etti dedi. Madem kim bilir ne hediyeler verdi. Yani Roma İmparatorluğu'nun kızını da verdiler biliyorsunuz Honoria'yı.
Şimdi çok enteresan.
Orleans'ı kuşattı. Şey, Fransa'nın en mühim şehirlerinden birisi Atilla.
Şimdi çok çok enteresan değil mi? Erkekler gidiyorlar, istila ediyorlar. Yanlarında kadınlar olmadığı için kültürünü devam ettiremiyorlar. Evet. Bir taraftan bir kadınla evlendiriliyorsunuz o zaman ki evet. hediye diyelim. Şimdi artık o cümleyi evet. kurmayalım ama. Ve işgal ederseniz eğer dünya tarihinin değişeceği bir adımı
evet.
kolaylıkla atabileceğiniz evet. bir adımı atmıyorsunuz.
Atmıyor.
Osmanlı tarihinde de vardır böyle savaşın kadınlar yüzünden başladığı ve bittiği. İşte Yunanistan'da devletler arasındaki savaşların başlama bitmesi.
Truva savaşı zaten evet. malum.
Şimdi demek ki soy babadan yürüyor ama kültür ve etki tabii. anneden gidiyor.
Aa, bunu Yahudiler anlamışlar. Onun için Yahudilikte ırk anneden gidiyor. Anne mühimdir. Anne Yahudi ise tamam. İşte ana dili diyoruz mesela baba dili demiyoruz. Çocuk kültürü anneden öğreniyor. Onun için anne çok mühimdir.
Evet.
Yani anne onu Hazreti Peygamber de söylüyor. Evleneceğiz kızlara dikkat edin diyor. Bilin ki çocuk annesine çeker. Bunu yani inkar edemezsiniz. Kim olursa olsun değil. Çocuğu kadının ırkı belki mühim değil. Ama sizin kültürünüze adapte olması lazım. Mesela Osmanlı padişahlarının anneleri de hep başka ırklardı. Ama tamamen Türk İslam kültürüyle terbiyesiyle yetişmişler.
Ama orada izole bir ortamda evet. büyütülüyorsunuz. Yani evet, orada artık var. Siz zaten pek
ama
bir şey
öbüründe,
getirmeyecek.
Hun askeri bir yerli Macar kızıyla evleniyor. Macar kızından çocuklar var. Kendisi savaşlarda çocukları görmüyor bile. O çocuklar Macarlaşıyor ve böyle olmuştur. Bunu Macar Türkologları söylüyor. Ben böyle biliyorsunuz biz herkes bizdendir öyle bir şeyde değilim. Öyle bir kanaatte değilim. Ama bunu Macarlar söylüyor. Bu ciddi bir istila hareketidir. 10 binlerce diyeyim Türk Doğu Avrupa'da erimiş kaybolmuş. Ve kavimler göçü sebebiyle Avrupa'nın demografik yapısını değiştirmiştir. Germenler yani bugün Franklar, Normanlar, Burgundlar, Gotlar, Angıllar, Saksonlar, Alamanlar buna bir sürü Gotlar, Germen kavimleri Avrupa'ya yerleşmiş. Avrupa'nın yapısını değiştirmişler.
Şimdi bunlar aslında karşılarında bir araya gelmek için bir düşman da görmüşler, bulmuşlar. Ve belki kendi aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesine de yol açmış.
Tabii.
Çok enteresan. Mesela kuzeyden güneye doğru iniyorsunuz. Aynı ırkın geride kalanları... vasat bir hayat yaşamaya devam ederken yeni bir toprağa giderler.
Evet.
Şu anda baktığınızda işte bilimde, teknolojide, fende vesairede dünyaya imza atan insanlar evet. oluyor. Bu değişimin sırrı nedir acaba?
İşte yani yaşadığınız coğrafya, oranın iklim yapısı sizin hayatınıza ve medeninize mühim rol oynuyor. Yani kaldığınız yer eğer basit bir yerse siz fazla bir varlık gösteremiyorsunuz.
Şimdi bu yüzden diyorlar ya oturacağınız yeri iyi seçin, çocuğunuzu evet. yetiştireceğiniz çevreyi iyi
aynen
seçin.
Aynen böyle, tarihte de böyle olmuş. Şimdi Moğollar mesela belki kayboldular ama Moğolistan'da yaşayan Moğolların dünyada hiçbir rolleri yoktur. Ama oradan kaçan tarihte çok mühim iki tane Moğol istilası vardır. Bunları birini Moğol demeyelim, Timur'un istilasını ama... Cengiz ve Hülagu, torunu Hülagu iki Moğol istilası dünya tarihinde çok mühimdir. Bunlar da çok mühim neticeler doğurmuştur. Cengiz Han'ın binlerce kişilik bir ordusu vardı. Fakat bu ordu Hunların ordusu gibi değil. Bir kısmı düzenli ordu, bir kısmı çapulculardır, Moğol çapulcular. Moğolların şöyle bir karakter hususiyeti de vardır. Moğollar gittikleri yerde çok fazla oturmak, vatan edinmek istemezler. Türkler gibidir. Türkler biz burayı alalım, burada yerleşelim. Bu şehir güzelmiş, bu toprak güzelmiş, burayı iyiymiş. Böyle derler. Moğollar böyle demezler. Yakalım yıkalım. Ondan tatmin olurlar. Ve menkuşeleri götürelim. Ne varsa götürebileceğimiz.
Ama beraberinde kültürle ilgili de mesela Uygurlarla evet. tanışıyorlar ve yazıyı götürüyorlar.
Evet. İşte Moğollarda böyle bir kültür olmadığı için istilalar onların muazzam bir felaket oldu. Dünya tarihinde görülmüş en büyük felaketler.
En çok da kütüphane ve kitap yakılan
dönemi. En çok evet medeniyet dönemi. Merkezleri, buharalar, semerkantlar, taş üstünde taş kalmadı. Yaptılar, yumdular, insanları öldürdüler, kütüphaneler, ilim merkezleri, medreseler yok oldu Cengiz zamanı. Düşün Selçukların muazzam merkezi Rey yok oldu gitti. Ya yok öyle bir şehir dünyada.
Avrupa'daki kültüre de evet. etkisi olduğunu, oradaki İslam kültürüne evet. de etkisi olduğunu
ama
söyleyebiliriz.
Ama bu 800 bin insan öldürdü Cengiz o zaman yani Türklerden. O zamanın nüfusuyla 1250'lerde 800 bin insan. Onun torunu Hülagu, 2 milyon insan öldürdü. Onun torunu Hülagu 800 bin insan öldürdü. Bağdat işgal etti. Abbasi devletini yıktı. Şimdi ne oldu? Moğollar Türkleri önlerine kattılar. İran'da yaşayan Türkleri. Bu Türkler Anadolu'ya geldiler. Anadolu'nun Türklerin vatan olması 1071'le değildir. Moğol istilasından sonra, 1258'den sonradır. Çünkü Malazgirt'te buraya gelen Türk çok azdı Anadolu'ya. Ama Moğolların önünden kaçan Türkler Anadolu'da bir ekseriyet teşkil ettiler. Onun için Moğol istilası Türklere Anadolu'yu yurt yaptı.
Moğol istilasının Anadolu halkında bir birlik oluşma anlamında getirdi. Da tabii. Faydası.
Kendilerini koruyabilmek için o dağınıklıkta, o darmadağınık bir zamanda birlik kurdular. Bunda Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük şahsiyetlerin de organizatör olarak rolü vardır. Bu ama başka bir neticesi var. Moğollar işgal ettikleri yerin halkından daha üst kültürde olmadıkları için çok kısa bir zaman içinde, bir iki nesil içinde yerli halkın kültürünü benimsediler. Dillerini unuttular, dinlerini unuttular, Müslüman oldular. Türkçe konuşmaya başladı, bir kısmı Farsça konuşmaya başladı. Kılık kıyafet, her şeylerini değiştirdiler ve bambaşka bir ırk meydana geldi. Yani Türkleştiler. Bunların Hazar Denizi'nin kuzeyinde olanlarına Tatar adını veriyoruz. Yerli halkla karışmış Türklerle. Bir kısmı Türkleşmiş, bir kısmı yerli halkla karışmış. Ortaya bir Tatar kavmi çıkmış ki bunlar Moğol tarihi bambaşka bir mecraya girmiştir. Yani Moğol kavmi ortadan kalkmıştır. Bu istilacı Moğollar, bu istilanın neticesinde
yerleşik düzene
normal geçmiş. Hayatı evet, geçmiş. Onlar için belki hayırlı olmuştur. Ama Moğolların geçtiği yer insan bir felaket. İşte Avrupalı bilim tarihçileri diyorlar ki Müslümanların dünya siyasetinde gerilemeleri, ikinci şeye düşmeleri Moğol istilası sebebiyle olmuştur. Moğol istilasına kadar İslam dünyası büyük bir medeniyet bakımından büyük bir parlaklık gösteriyor. Dünya karanlık içinde. Ama Moğol istilası İslam dünyasına ciddi bir darbe vurmuş. İnsanlar can derdine düşmüşler.
Ve tabii o dönemde Avrupa'daki bu Endülüs vesaire onun da artık yukarıdan gelen baskı sebebiyle geriye çekildiğini evet. görüyoruz. Ve artık yıldız yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Evet.
İşte tam bu sırada, tam bu Moğol istilaları sırasında daha önce başlamış olan Haçlı seferleri sebebiyle Orta Doğu'nun yani İslam dünyasının kültürü Avrupa'ya taşınmıştı. Serveti ve kültürü. Bir yandan da Endülüs'ün serveti zaten kültürü Avrupa'yı besliyordu. Avrupa'da bir aydınlanma, Şark'ta bir sönükleşme meydana geldi ki bu Moğol istilalarının neticesidir. İşte ondan sonra Osmanlıları görüyoruz. Bu buhranlı devir hep büyük bir hadiseye gebedir. Moğol istilaları Osmanlı Devleti'nin kurulmasını sağlamıştır. Büyük buhran.
Tabii birliği, evet. birlik çabalarını.
Osmanlı Devleti Şark'ı eski parlak devrine getirmiştir ama dediğim gibi buhrandan sonraki devre olduğu için insan kolay toparlanamamış. Osmanlı Devleti de tekrar tarihe karışmış. Bu Moğol istilaları da tarihte anlatılmaya değer, neticesi bakımından haiz ehemmiyet bir istiladır. Bir de Avar istilaları var. Bugün unutulmuş Avar ve Kuman istilaları var. Bunlar Kafkas kavimleridir. Türk olma ihtimalleri, Kumanlar Türk ama Avarların da Türk olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Moğollar da olduğu için bu Avarların içinde tarihçiler bunları Moğol olarak değerlendirmiş. Fakat böyle değil. Avarlar çok güçlü, çok kalabalık ve çok mukavemetli bir kavim. Yani Hunlardan daha mukavemetli. Bakın ben size bir şey anlayayım. İstanbul'u istila ettiler. Şeyi yüzerek geçtiler. Atlarıyla Boğaz'ı. Köprü möprü aramadılar. O derece gözleri pek insanlardı bunlar. Bütün Balkanları istisnasız atlarıyla çiğnediler. Sırbistan, Bulgaristan, her taraf kuzeyden geldiler şeyin üzerinden.
Hedef?
Hedef yok. Başlarında ciddi bir kral yok. Şimdi Hunların Oğuzhan'dan gelme itibarlı bir kralları var ve bu kral onları her zaman ayakta tutmuş. Oğuzlar da böyledir. Ama Kumanlarla Avarların böyle bir hükümdarları yoktu. Güçlü olan kral oluyor. Gücünü kaybetti mi bir onu deviriyor, yerine başkası geçiyor. Oğlu zayıfsın. Yani bir istikrarlı bir hanedanları olmadığı için aynı Polonya gibi Avarlar o muazzam istila hareketinin neticesinde hiçbir şey elde edemediler. O kadar enteresandır ki dünyadan Avar kültürü silindi. Şu anda Dağıstan'da 1 milyon Avar yaşıyor. Dilleri bile Avarca değil. Yerli halkın dilini konuşuyorlar Lezgice. Yani dillerini bile unuttular. Avar diye bir kavim var ama dilleri yok. Bilinmiyor dilleri.
Şu anda nasıl bir dil olduğunu bilmiyoruz.
Lezgili, evet. Avarcanın nasıl bir dil olduğunu bir ipuçları var sadece. Bu Avarlar Balkanlarda muazzam şekilde yerli halka karıştılar.
Aslında oradaki Türklerin
yerli halktan çok kızaldılar.
Bir kısmı Avar Türk'ü evet, olabilir aslında değil
tabii,
mi?
Tabii tabii. Mesela Sırbistan, yani Yugoslavya'dan önce Sırbistan vardı. Sırbistan kralı Milan Obrenović vardı. Obrenović Osmanlılar zamanında bağımsızlığını almış. Sırbistan prensi sonra Sırbistan kralı olmuş. Obrenović, Obr Avar demektir. Obren Avarlar, Obrenović Avarların oğlu. Düşünün Sırbistan kralı bile Avar oğlu soyadını taşıyordu.
Ama biliyor mu bunu?
Biliyordu tabii ki. Ha o biliyor muydu bilmiyorum Milan Obrenović ama Sırplar biliyordu. Yakın zamanda bundan yakın dedim 15-20 sene önce belki daha fazla. Belgrad'a çok yakın 20 bin tane avar mezarı bulundu. Avarların mezarları diğerlerinden daha farklıdır. Mücevherler vardır. Altınlar, avarlar altına çok meraklıdır. Dünyada kuyumculuk, altın ticaretiyle çok meşgul olur. Avarların maksadı neydi diye soruyoruz. Altındı. Altını çok severlerdi. Hmm. Onun dertleri altındı.
Onun peşinde koşmuşlar.
Evet ama hiç fayda getirmedi altın onlara.
Hiç Amerika'da da vardır ya öyle altın peşinde evet, altın koşup hiç faydasını
görmüyor. Evet hiç faydasını görmüyor. Avarlar yok oldular. Ama Balkanlar'da bol miktarda kanları insanları suladı. Kumanlar da böyle. Kumanlar, Kıpçaklar diye bilinen bir Türk boyudur. Onlar da Balkanları istila ettiler. Ukrayna'yı istila ettiler. Bugün Ukrayna'da ciddi bir kuman bakiyesi vardır. Halka karışmıştır. Yani Ukraynalıların soyunda kuman çoktur. Macaristan'da çoktur. Romanya'da çoktur. Roman tarihçileri Roman nüfusunun gen olarak yarıdan fazlasının kuman olduğunu söylüyor.
Tam da onu söylemeye hazırlanıyordum. Acaba bir gen tahlili yapsak dünyada?
Bunu Balkanlar'da yaptılar, meraklıydılar Ruslar zamanında. Yani komünist idari zamanında. Macaristan'da, Ukrayna'da, Romanya'da ben bu gen şeylerini okudum. Yani toplu olarak halkın ne kadarının Roman olma ihtimali var. Yani büyük ihtimalle bu kavimlerde kuman kanı var. Mesela Romenlerde kuman kanı çok. Sırplarda avar kanı çok. Hatta avar kanının en çok olduğu boşnaklar bile kendilerini ayrıştırıp Müslüman olmuşlardır. Yani farklı olduklarını hissederek.
Aslında bakarsanız yakın zamandaki o inanılmaz korkunç savaş iki...
aynı ırktan aynı iki insandı. Biri iki, Müslüman, evet. Biri Hırvat ama biri de Sırp. Birisi Ortodoks. Ortodokslara Sırp deniyor. Katoliklere Hırvat deniyor. Müslümanlara Boşnak. Fakat Boşnaklarda ciddi bir avar kanı ve Poloveç kanı, kuman kanı olduğu için bunlar kendilerini farklı görmüşlerdir. Tarih içinde de Hristiyanlıkları da farklıydı onların. Mezhep olarak Bogomil'idiler. Farklı bir mezhepteydiler. Macaristan'da çok kuman vardı. Hatta bazı kuman köyleri varlığını muhafaza etmişti kaybolmadan. Bundan 40-50 sene önce son kumancıca konuşan adam öldü. Ondan bir lügat yaptılar. Kuman dili lügatı. Gene Avrupa şeyler yaptı tabii. Macarlar yaptılar. Yani bu kumanların da müziği çok güçlüydü. Yani bu Doğu Avrupa müziğinin bilhassa Macar müziğinin esasını kumanlara dayandırırlar. Kumanlar bütün hemen enstrümanları çok inkişaf etmiş, gelişmiş bir şekilde biliyorlardı. Avarlar ne kadar altına düşkünse kumanlar o kadar müziğe düşkündü. Ama ikisi de işte asker için çok matlup olmadığı için ikisi yok oldu gittiler. Ama Hunlar kadınsız gittikleri için yok oldular. İşte İslam dini gibi bir kavmin bünyesine uygun bir din nasıl Yahudileri bu kadar sene ayakta tuttuysa Müslümanlık da Anadolu Türklerini ayakta tuttu, Hindistan Türklerini ayakta tuttu. O milli birliği korudu, milli benliği korudu. Bu faydası oldu. Bir de Türklerin kadınlarıyla gelmelerinin büyük faydası oldu. Aileleriyle gelmelerinin büyük faydaları oldu.
Değil mi? Onlar yerleşmek için
geldiler. Yerleşmek için geldi. Vatan için oradaki geldiler. Fark. Evet. Vatan edinmek için geldiler. Tabii Amerika'nın keşfi de neticede bir istila hareketidir. Onlar da vatan için gittiler ama neticede orayı istila ettiler. Evet. Silahlarıyla istila ettiler. Ama daha önce de zaten yerliler Sibirya'dan hepsi değil ama oraya geçmişlerdi. Bering Boğazı'ndan geçmişlerdi. Tarih böyle bir istila prosesiyledir. Amerika'nın istilası hiçbir şeye benzemez. Amerika'yı istila edenler silah bakımından onlardan üstündüler ama işte kültür medeniyet farkı. Medeniyet üstündü ama kültürleri üstün değildi. Yerli halkın kültürü daha fazlaydı ama medeniyet her zaman kültüre galip geliyor. Ezdi kültürü, yok etti. O Amerika kültürünü yok etti medeniyetiyle. Oraya hakim oldu. Yerli halkı da yok etti.
Peki bir sentez olsaydı şimdi farklı bir Amerika mı olurdu?
Olabilirdi. Karşımızda? Olabilirdi. Yani Amerika Avrupa'nın kötü bir kopyasıdır ama yerli halkla karışsa belki bambaşka, çok daha ihtişamlı. Hem kültürü, mesela Amerika'da kültür yok. Medeniyet var ama kültür yok. Avrupa'da kültür ve medeniyet var. Şark'ta medeniyet yok ama kültür var şu anda, şu an için söylüyorum. Ama Amerika'da yok. Eğer o yerli kültüre tahammülü olabilseydi bu, ama tabii Avrupa istilaya gidenler de bundan anlayacak, bunları düşünecek insanlar zaten değildi.
Şimdi sürekli doğudan batıya doğru bir hareket olduğunu söylediniz ve bunun devam ettiğini ifade ettiniz. Doğudan batıya, batıdan Amerika'ya, Amerika'dan tekrar mı doğuya, ne tarafa doğru acaba yürüyor?
Evet, onu görmüyoruz yani. Amerika'dan doğuya istilayı görmüyoruz ama işte bu globalleşme denilen istila artık yön mefhumu olmayan. Tarihte enteresandır. Doğudan batıya hep istilalardır. Şehirler doğudan batıya, yani batı tarafına doğru büyür. Ama nehirlerin de doğuya akanı bereketli kabul edilmiştir. Mesela Nil Nehri, Tuna Nehri çok bereketli bir nehirdir. Şimdiki haline bakmayın ama tarihte böyleydi. Yani ada kaleliler suyundan kahve pişirirlerdi. Onun lezzeti hiçbir şeyde yok derler. Şimdi Tuna rengine bakılmayacak pis bir nehirdir.
Karadeniz'i en çok kirleten.
Fırat, Dicle öyledir ama mesela Kızılırmak bereketli bir nehir değildir yani. Çünkü batıya akar, doğuya akmaz. Böyle de bir ön kabul var. Sebebini bilemiyorum. Mutlaka tabiatla alakalı bir şeysi var, izahı var. Ama şimdi global bir istila var artık. Yön mefhumu tanımıyor. Ama bu da bu istilanın da merkezi Amerika'dır. Amerika süper güçtür, çok zengindir, güçlüdür. Ondan 100 yıl önce Fransa'nın, İngiltere'nin ve Rusya'nın bir sömürgecilik hareketi vardı. Rusya doğuya doğru sömürgecilik yaptı. O da bir istisnadır. Ama mecbur öyle yaptı. Batıya yapamayacağı için. Onun için bereketli araziler doğudaydı. Hı hı. Yani doğuyu istila etti. Sömürgecilik geleneğini Amerika şimdi global olarak aldı. Yukarıdan bütün memleketler Amerika'nın istilası altında, daha doğrusu teknolojinin istilası altındadır.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.